Ayrı Motus, birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin, sayfa 425. Tahir Alangu, tarihsiz. Ölüm bizimle yakar top oynuyor. Ölüm ebe olmuş topu birimize atıyor. Bizi arıyor, aramıyor. İçimizden birine geliyor. Biz kıl payı kurtuluyoruz bir çalımla, bir dönüşle, bir kaçışla. Ama biliyoruz ki nasıl olsa bir gün yakar top değecek bize de. 19 Haziran 1973, Salı saat 16.30. Melih'e telefon ettim. Tahir Alangu ölmüş, duydunuz mu dedi. Tüh! İlk düşündüğüm benden bir yaş küçük olduğuydu. Bir dostun ölümünde bir kez daha kendime acımanın utancı içindeydim. Fikret Adil'i toprağa vereli, 10 Haziran, daha kaç gün oldu ki? Çevremin bu yılki denli boşaldığı olmamıştı hiç. Adnan Veli, Sabahattin Eyüboğlu, Kemal Tahir, Fikret Adil, şimdi de Alangu. Erenköy'deki eve gelmişlerdi. Kemal Tahir, Alangu daha birisi. Ben Erenköy'de üst kattaydım. Onlar gelmeden önce TAS Ajansı muhabiri Nikolay Kordonsov vardı, tanıştırdım. Az sonra Nikolay gitti. Kısa süre sonra tutuklandım. Alangu benim polis olduğumu yaymış. Neden de evimde TAS muhabirinin olmasıymış. Mantığa bak, ters işliyor. Kemal'in küçük evindeydik. Biz yemekteyken geldi, herkesin elini sıktı. Elini uzattı, sıkmadım, çok bozuldu. Haklısın dedi. Ama bunun acısını unutmadı yarışmalarda. Bu olay yüzünden Orhan Kemal'le Beyazıt'ta cam kahvede darılışmamız. O da tanine giremeyişini benden bilmiş, acısını çıkarıyordu. Tahir Alangu uzun yıllar taşra öğretmeni kalmasını telafi için, bu bir kompleksti, davranışlarda bulundu. Kültür merkezlerinden uzakta taşra öğretmeni kalmasının sıkıntılarını çekti. Önemli olmak. Beleşi hiç kaçırmaz, elini ver kolunu alamazsın. Keloğlan için verdiğimiz ikinci 500 lira, o zamanki parayla sözle yayımlayacağımız Türk Edebiyatı Ansiklopedisine 2000 lira ödeyip de yaptırdığımız resimlerin üzerine oturdu. Hey gidi, ne olacak o resimler şimdi? Neye yaradı, kullanamadı bile. Biriktiren, toplayan, atamayan benim kuşağımdandı. Böyle gelmişin sonunu yayımlamamı en çok isteyenlerden biriydi. O içtenlikle bu isteğini belirttikçe ben içimden onun için böyle gelmiş de hiç de iyi şeyler yazamayacağımı düşünürdüm. Bir gün yine böyle gelmişin arkasını yazmam için üsteleyince, ama zor Alangu dedim, öyle kimseleri yazmak zorundayım ki onlar benim arkadaşlarım ama onlar için iyi şeyler yazamayacağım. Doğruları olduğu gibi, olanı olduğu gibi yazacağım, sonra nasıl yüz yüze bakacağız? Ne demek istediğimi ya gerçekte anlamadı ya da anlamazdan geldi. Ya da kendini onların dışında tutarak, ne yapalım yazacaksın dedi. Son numarasını benim ilk olarak katıldığım 1973 Sait Faik ödülünde yaptı. Yapı Kredi haksızlığından sonra bir haksızlık daha yapması çok ayıp olacaktı. Oysa bana oy vermek de istemiyor. Bunun da kolayını buldu. Yargıcılar Kurulu toplantısına gitmemiş. Öbür yargıcılar hasta sanmışlar. Oysa toplantı saatinde onu Harbiye'de dolaşırken görenler olmuş. Sonradan hastayım diyemezdi, sokakta görenler vardı. Ne dedi? Unuttum dedi, dalgındı artık. Cem Yayın Evi'nde Tarık Dursun bana, Alangu bir felaket, her şeyi unutuyor. Sait Faik de jüri üyesi olduğunu bile unutmuş. Toplantıya gelmemiş deyince, sen yine öyle bil dedim. Alangu ölmemişse Sait Faik ödülü Yargıcılar Kurulu jürisi olduğunu ve toplantı gününü unutmaz. Amerikan Koleji'nde hoca olmak için çok uğraştı. Emekli olup orada öğretim görevlisi olmak istiyordu. Bu isteğin derininde gizli olan profesör olmak, profesör payesinde öğretim görevlisi olmaktı. Ama şurası gerçek ki bu bir Alangu'nun anasının ak sütü gibi hakkıydı. Hele bizdeki profesörlerin pek çoğuna bakarak. Ben de Alangu'yu Türk Edebiyatı tarihi yazmaya özendirir, hatta zorlardım. Gücü yetmedi, yapamadı. Parça parça kaldı onda her şey. Bütüne varmadı, bütünleştiremedi. Gol Kralı'nı çok beğenirdi. Sonra bir romanımı beğenmemişti, hangisi unuttum. Vatan'da bir yazısı vardı. Buna karşı Erkek Sabahat'a ön söz yazmak zorunda kalmıştım. Bir cevap yazım vardı ama yayımlamayı doğru bulmamıştım. Samatya'daki evine gitmiştik, Kemal ve başkaları. Kızlarına iyi müşteri, iyi muhitten koca çıksın diye. Mecidiyeköy'deki apartmanı satın aldı. Taşıyabileceğinden ağır yük sırtlayanlardandı. Şeker hastalığı, oburluğu. Ali ile bir akşam yeni evine gidip yemek yemiştik. Neydi o gün? Kolejde benim bir konferansım mı vardı, açık oturum mu ne? Son olarak Macar konsolosluğundaki resepsiyonda kültür ilişkileri müdürü gelmişti, karşılaştık. Yalnız tokalaştık, bir utanmış hali vardı, konuşmak istiyordu. Uzaklaştım. Son görüşmem. İnsan nice ölüm gerçeğini, bu gerçeklerin en gerçeğini benimsese bile yine de kendisinin öleceğine bütün gerçekliğiyle inanamıyor. İnanamıyor çünkü insanın bir şeye, bir olaya, bir olguya tam inanabilmesi için onu birkaç kez yaşaması, tekrar etmesi gerekir. Oysa biz ölümü kendimizde değil, başkalarında yaşarız. Ölüm bizim yaşayamayacağımız, kendimizde tekrarlayamayacağımız bir olay olduğu için de bir türlü kendi öleceğimize bütün gerçekliğiyle inanamayız. Elbet öleceğiz deriz, öleceğimizi biliriz ama bunu başkalarında görüp bildiğimizden tam bilgi değildir. Yani biz ölmeyeceğiz sanırız. Kendimizi ölmeyeceğiz sanınca dostlarımız da bizimle birlikte var olacaklarından ve biz de onlarla birlikte var olacağımızdan kendimiz olan dostlarımızın da öleceğine inanamayız. Çoktan beri Alangu'nun yüzüne ölümün gölgesi düşmüştü ama ben onu yine de ölmeyecek sanıyordum. Hiç onun öleceğine inansamadım. Daha pazar günü 17 Haziran Semih, Ratip, Melih varken o şakayı yapar mıyım? Karısına boşanış. Tam burada telefon çaldı. Ben Mesude Alangu. Başınız sağ olsun. İlk yardım hastanesindeymiş. Mask için telefon etmişler. Kadının soğukkanlılığına şaştım. Birbirlerini gerçekten sevmemiş çiftti onlar. Sevgisiz bir yaşam. Kızların da babalarını sevdiklerini sanmam. Bal mumlanmış bir aile gibi dururdu onlar. Bu bal mumlanmışı güzel buldum. Muskaları, hamailleri sardıkları, bezleri bal mumlardı. İşte öyle, katı, sert, formel. Düzde bükülünce bükülen yerden kırış kırış. Sadide Hanım'ı severdim. İlk olarak ona duygum değişti. Hiç bugün öleceğini bilsem, bir gün ona o kötü şakayı yapar mıydım? Of, bıktım. Her arkadaş öldükçe ölenin kötü gün kaydını silen nüfus memuru gibi onun için bir şeyler yazıp yazılı kağıtları dürüp dosyaya koymaktan, sanki artık bunun da işi bitti gibilerden kaldırmaktan bıktım. Tahsin Saraç, mektup, 6 Mart 1980. Aziz Bey, sendikadan bu yıl Sovyetler Birliği'ne gitmek üzere seçildiğimi bildiren bir yazı aldım. Gideceğimi de kendilerine bildirdim. Size yürekten teşekkür ederim. Yalnız gidiş koşulları, ne yol parası kime ait olacak, hangi tarihlerde gidilecek hiçbir açıklama yok. Geleneksel şiir bayramlarından birine gideceğim söyleniyor. Hangisine? Bu konuda bildikleriniz varsa yazarsanız sevinirim. Bir de asıl önemli olan, oraya gitmişken doktorlara bir görünmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Özellikle bu konuda yardımcı olursanız mutlu kılarsınız. Oradaki işleyişi bilmediğim için ne yapacağımı da bilemiyorum bu konuda. Bunca özlemden sonra doyasıya görüşemeden gittiniz. Bu aralar Ankara'ya uğrayacağınız var mı? Kısa da olsa yanıtlarsanız sevinirim. Sağlık dileklerim sizinle. Size en içten duygular, dostluklar, saygılar. Tahsin Saraç, Güniz Sokak, 8 Taksim 10, Kavaklıdere, Ankara. 29 Haziran 1980, Ankara, Aziz Bey, büyük dostum. Mektubunuzu aldım, 17 Haziran günlü. Hesapladığım kadarıyla bugünlerde Ankara'da olmalıydın. Henüz gelmediğine göre belki İstanbul'dasındır. Evet, Arnavutluğa gittim ve orada çok şeyi çok beğendim. Özellikle sosyalist ahlakı yaşayan insanları, yeni insanı, onurla çalışan insanları. Çok da içmedim inan, artık çok ölçülüyüm, o konuda gelince göreceksin. Bir de en önemlisi, sigarayı bıraktım. 24 Nisan'dan beri tek sigara içmedim ve artık hiç içmeyeceğim. Sağlığım çok iyi. Benim Sovyetler işinden hala bir haber çıkmadı. Ne sendikamızdan ne onlardan. Daha önce de yazdığım gibi pek meraklısı değilim bu işin. Ama yaz programımı düzenlemem için hangi tarihlerde gideceğimi bilmek isterdim. Ya da gidemeyeceğimi bilmek isterdim. Ya da gitmeyeceğimi. Temmuz ve Ağustos ayları içinde herhangi bir zaman gidebilirim demiştim sendikaya. Onun dışında gidemem. Çünkü Eylül'ün 24'ünde Belçika'da olacağım. Avrupa Şiir Festivali'ne katılmak üzere. Oradan da bir Almanya'ya geçeceğim, pazar kayalara. Sonra da Ekim'in 10'una doğru döneceğim ve de oturup çalışacağım. O tarihten sonra da hiçbir yere çıkmam doğrusu. Bu konuda bana aydınlatıcı bir haber verebilirsen sevinirim. Floransa'da tanıştığımız Yunanlı Ozan Hanım'ın şiirlerini okudum. Doğrusu pek beğenmedim ama senin hatırın için çevireceğim. Senin için yapmayacağım şey yoktur çünkü. Mektubuna çok duygulandım. Yaşayan bir bilgenin yakınmaları. Ama her erdemin bir bedeli, seninki de bu bedelleri fazlasıyla ödemiş olmakta. Yazarlığın güme gidebilir mi hiç senin? Kaya gibi kurmuşsun anıtını. Ve üstelik bugünün Türkiye'sinde dahi kendini doruk olarak kabul ettirmişsin. Yenilerini de yazacaksın biliyorum. Onun için yakınmalarını geçerli görmüyorum. Bunları yapmak senin için kaçınılmaz görev. Kimi yerde görmeyenler adına görmek, bilmeyenler adına bilmek görevi düşer insanlara. Özellikle senin gibilere. Bataklık kuşlarının çirkin çığırtılarından yakınacak durumda olma hakkı tanınmaz sana sevgili Aziz Nesin. Ankara'ya bekliyorum bugünlerde. Senden sonra Ören'e gideceğim. Onun için de ne zaman geleceğini lütfen yaz. Ya da yazmaya zaman bırakmadan çık gel. Çalışma yerime telefon da geldi. 130-378. Özlemle bekliyorum. Yürekten saygılar sunuyorum sana Aziz Nesin, sevgili dostum. Tahsin Saraç. Yaşam sürüyor. 29 Haziran 1989 Perşembe. Son yıllarımda pek seyrek yaşadığım keyifli bir sabahımdayım. Önce ilaçlarımı alıyorum. Ne de çok, renk renk haplar, sonra göz damlası. Çalışma odamdaki 3 masamın da üstüne tepeleme yığılmış kitaplar, dergiler, gazeteler, dosyalar, notlar, yazılar, mektuplardan o keyifli sabahımda hiç de yılgınlığa düşmüyorum. 2 ayda zor bitirilebilecek o yığılmış işleri sanki o gün akşama dek bitirebilirmişim gibi bir iyimserliğim var. Kendimi öyle güçlü duyumsuyorum. Masamda oturuyorum, soldaki pencerelerden bahçemin ağaçlarına bakıyorum. Kavak yaprakları pır pır. Telefon çalıyor, dostum hekim Gencay Gürsoy'un sesi. Nasılsın ağabey? Çok iyiyim ya sen. Sağlığın nasıl? Sağlık durumumu merak ettiğini sanmıştım. Oysa vereceği karavere dayanıp dayanamayacağını öğrenmek istiyormuş. Çok iyiyim Gencay, hem de şaşılacak kadar iyiyim. Ağabey, duralıyor. Bu haberi ben vermek istemezdim ama sana kötü bir haberim var. İstanbul Bilar AŞ'nin parasal sıkıntısından söz edeceğini sanarak üzülme bir çözüm buluruz demeye hazırlanırken Gencay Tahsin Saraç diyor. Sesi titriyor. Ne oldu Tahsin'e? Dün gece İzmit'te Oral basımın evindeyken. Şimdi nerede? İzmit'te hastanede. Hemen koşup gitmeliyim, yetişmeliyim. Gencay ne düşünmüş olduğumu sezmiş olmalı ki o acı haberi veriyor. Tahsin Saraç bu sabah öldü ağabey. Haykırdım. Haykırdım mı, ağladım mı, sustum mu, inledim mi? Ne yaptığımı bilemiyorum. Ancak telefonda Gencay'ın telaşlı sesini duydum. Geleyim mi oraya? Nasılsın ağabey? Geliyorum. Hayır hayır gelme. Bir şeyim yok. Telaşlanma. Beni arkadaşlar habersiz bırakmasınlar. Tahsin Saraç'a son mektup. Çatalca 4 Temmuz 1989. Sevgili Tahsin, 29-30 Haziran gecesi sabaha dek uyuyamadım. Bende 2 Tahsin Saraç dosyası var. Birinde sana ilişkin gazete haberleri, dergilerde senin üstüne yazılar, yine sana değin belgeler ve senin fotoğrafların var. Örneğin bu dosyada bir içkili aş evinde konuşmalarına çok kızdığım birisi için kağıt peçeteye yazdığım bir taşlama var. Bu dosyadakileri inceledim. İkincisi ise mektuplaşmalarımızla dolu. Saydım, sen bana kısalı uzunlu 57 mektup göndermişsin. Ben de 33 mektup göndermişim. Mektuplaşmalarımızın hepsi bu kadar değil kuşkusuz. Ama ben 7 Ekim 1982 tarihinden önceki mektuplaşmalarımızı ne yazık ki Tahsin Saraç dosyasına koymamışım. O mektuplar genel mektup dosyalarında bir yerdedir. Onları da arayıp bulacağım. Evet, o gece sabaha dek dostluğumuzun belgeleri olan mektuplarımızı okudum. Şimdi yazdığım ve senin hiçbir zaman eline geçmeyecek olan bu mektup, sana yazdığım, dosyadakilere göre 34. mektubum olacak. Sevgili Tahsin, Gencay Gürsoy'dan dün ölüm haberini alınca çalışma odamda 2 elim başımda, dünyam yıkıldı, dünyam karardı diye dolaşmakta olduğumu nice sonra ayrımsadım. Nice zaman böyle dolaştığımı bilemiyorum. Koltuğa çöküp bencilliğimden utandım. Bu nasıl bir bencillik? Sen bu dünyadan gittin, ben hala kendi dünyamın yıkılmasından, kendi dünyamın kararmasından dertleniyorum. Niçin üzünçlüyüm? Sen öldüğün için mi, yoksa senin ölmen yüzünden, benim dünyamın kararmasından, yıkılmasından mı? Hani neredeyse Tahsin, bu yaptığın iş mi sanki? Ne diye ölüp de benim dünyamı karartırsın, yıkarsın diye suçlayacağım. Utandım bu bencilliğimden. Ama Tahsinciğim, bu bencilliğim önlenemez bir insansal, yani beşeri bencillik. 6 yıl önce inme inip de sağ yanım tutmaz olup hastane yatağına bağlı kalınca yığınla geçmiş olsun mektupları telgrafları aldım. çok şaşılısı bir şey. Bunların hepsinde ortaklaşa bir dilek ve ortaklaşa istek vardı. Bana ne diyorlardı biliyor musun? Hepsi de şöyle yazmıştı. Ölemezsin, ölmeye hakkın yok. Çünkü sen bize gereklisin. Sen bu topluma gereklisin, ölme. Başlangıçta bu bencillik beni çok üzmüştü. Demek onlara gerekli olduğum sürece yaşamak zorundaydım. Ama gereğim kalmayınca ölebilirdim, hatta ölmeliydim. Ama sonra bu tür mektup ve telgraflarda bu ortaklaşa dilek ve buyruklar çoğalınca bu insansal bencilliği anlamaya ve sevmeye başladım. Beni o ölümcül hastalıktan kurtaran üç şey vardır. 1. Senin de bildiğin o sevi ki bütün seviler gibi o da sonradan bir anılar toz bulutu olmuştur. 2. Ölmeye hakkın yok çünkü bize gereklisin. Ölme yazılı telgraf ve mektuplar. 3. Ancak bu üçünden sonra hekimlerin, hemşirelerin yaşadıkça unutamayacağım özenleri, ilgileri, ilaçlar ve sağaltma. Tahsin, ne yaptın sen? O ölüm anında ah yanında olabilseydim, bütün insansal bencilliğimle avaz avaz haykırırdım, göklere varırdı sesim. Tahsin, sen ölemezsin, senin ölmeye hakkın yok. Çünkü sen bize gereklisin, çünkü sen Türkiye'ye gereklisin, çünkü sen Türk yazınına, Türk ilericilerine gereklisin ve çünkü sen dünyaya gereklisin. Ölemezsin, ölme Tahsin. Sonra omuzlarından sarsarak kulağına sevgilinin adını fısıldar ve seni beklediğini söylerdi. Ve sen sonra hekimlerin de çabasıyla ölmezdin. İçin yanında değildim. Ölümünden beri gittikçe seyrekleşerek ağlıyorum. Elbet zaman bu acıyı da sağaltacak. Bak şimdi sanki sana gerçekten o ölüm öncesi anında ölmeye hakkın yok Tahsin çünkü bize gereklisin. Ölme diye bağırıyorum sandım kendimi de yine ağlamaya başladım. Sen öldün, yaşam yine sürüyor. Ben de öleceğim ve yaşam yine sürecek. Gencay Gürsoy'dan ölüm haberini alıp da masamın başında ağlarken benim 5 yaşındaki Sema kızım içeri girdi. O senin çok çok sevdiğin Sema. Resim yapacakmış. Boyalı kalemleri istedi. Birden durdu. Gözlerinde üzünç, korku anlatımıyla "Niçin ağlıyorsun dede?" diye haykırdı. Beni ağlarken ilk görüyordu, korkmuştu. Belki de ona göre dedeler ağlamazdı, salt çocuklar ağlardı. Dedesinin de bir çocuk olduğunu bilemezdi. Çocuklarımın bütün sorularını bıkmadan usanmadan yanıtlarım. Ama Sema'nın niçin ağlıyorsun sorusunu yanıtlayamadım. Onun anlayamayacağından değil, ağzımdan bir söz çıksa kendimi tutamayıp daha çok ağlayacağımdan. Sema boyalı kalemleri unutup dışarı çıktı. Yaşıtları olan öbür küçüklere dedesinin ağlamakta olduğunu haber vermiş olmadı ki, az sonra 5-10 yaş arası 7 çocuk odama doldu. Onlar için olağanüstü bir durum olan dedelerinin nasıl ağladığını göreceklerdi. Sesimi çıkarmadan hepsine boyalı kalemler verip dışarı çıkardım. Yaşam sürüyor Tahsin ve hep sürecek böyle. Süren yaşam bizi acılarımızla baş başa bırakmayacak. Daha önceden devlet tiyatrosu yönetmeni Zafer Ergin'le oyunumu sahneleyecek olan rejisör Kenan Işık'a oyun üzerinde konuşmamız için o gün buluşmak üzere söz vermiştim. İkisini de tanıyorsun, ikisini de çok sevenlerden geldiler. Ama benim onlarla oyun konusunda konuşacak halim yoktu. Neden olarak da senin öldüğünü söyleyince ikisi birden oturdukları yerden fırladılar. Kenan baba yiğit adamdı dedi. Hah buldum. Sana en yakışan nitemi Kenan söylemişti. Baba yiğit adam. Süren yaşam acılarımızla baş başa kalmamıza izin vermiyor. Oysa yalnız başıma kalıp salt anılarımla birlikte olmak istiyordum. Her yerden telefonlar yağıyor. Ertesi gece uyudum ama düşlerimde hep sendin. Gece yarısından sonra 3'te uyandım. Hep seninleyim. Bizim takımdan sevgili Cevat Geray telefon ediyor. Senin cenazenin başında benim konuşmamın gerekli olduğunu söylüyor. Nasıl bir terslik, nasıl bir ters dünya bu? Senin benim için yapman gerekli olan görevi ben senin için nasıl yaparım? Sen öleceksin ve cenazen toprağa gömüldükten sonra konuşacağım. Yapamam Cevap dedim. Senin yapman gerek ağabey dedi. Yazarım yazmasına, ağlaya ağlaya yazarım ama nasıl konuşurum? Ölümler karşısında seninle tutumumuz bir değildi. Sen düşman saftan ölenler, hele yaşlılar olunca acıyamazdın. Yapma Tahsin, böyle kıyıcı olma derdim. Sen o her zamanki ödünsüzlüğünle ve kızgınlıkla gerekçelerini sıralardın. Biliyordum hiç de haksız değildin. Ama yine de onların bizim için dilediklerini ben onlar için dileyemezdim. Ama bende de karşı saftan ölümler karşısında başka bir yine insan bencillik belirirdi. Bu öyle bir insansal bencillikti ki bunu kendime bile itiraf etmekten çekinirdim. Kendimden bile gizlemeye çalışırdım. O öldü ama ben yaşıyorum daha. Tüh, insansal bile olsa kendimden gizlesem bile bu bilinçaltı çirkinliğinin su yüzüne çıkması beni utandırıyor. Öyle çok birlikte olduk ki her duyguyu açıklamışımdır sana. Ama oh, ben yaşıyorum daha bilinçaltı sevincini sana bile açmamışımdır. Ama benden yaşı küçük olanların ölümü karşısında utanç ve suçluluk duygusu çekmek, benden küçük yaştaki iyi insanların ölümünden sonra benim yaşamakta oluşumdan suçluluk duygusuna kapılıyorum. Yaşamaktan utanıyorum. 59 yaşında öldüğün, 75 yaşımda ben hala yaşadığım için bu suçluluk ve utanma duygusunu bana en çok sen verdin Tahsin. Ama senden sonra da yaşayacağız yine de. Çünkü yaşam sürüyor. Yaşayacağız utanarak da olsa, kendimizi suçlayarak da olsa, yine de yaşamaya çalışacağız senin yerine de, senin için de. Seninle bu konuyu ne çok tartışırdık, sanki bahse girercesine, hangimiz daha hızlı koşup ölüm ipini göğüsleyeceğiz diye. Bağışla beni Tahsin, beni geride bırakıp önüme geçmekle bana saygısızlık da ettin. Benim hiç telestiğim yok ölmek için, beni besleyecektin. Sen değil miydin benim yokluğumda nesin vaktinin yönetmenliğinde sorum yüklenmeye hazır olduğunu bana yazan? Ben de sana 7 Ekim 1982 tarihli mektubumda şöyle yazmıştım. Vakıf işlerinde yokluğumda sorum üstlenmeye istekli oluşun beni çok duygulandırdı. Sağ ol. İnanıyorum. Elbet elinden geleni yaparsın. Elinden geleni yapacağına inanıyordum. Ama öldün Tahsin. Artık elinden bir şey gelmiyor ki. Sıraya saygıyı bozmamalıydın. Bak 30 Mayıs 1987 tarihli mektubumda sana ne yazmışım. Yapılacak öyle çok işim var ve öyle de az zamanım kaldı ki. Benim gibi zamanı az kalan dostun, can dostun bile o hiçbir zaman bitmeyecek olan işlerini bitmeye çalışırken sen nasıl onca işlerini bırakıp gittin? Dostumuz Gencay Gürsoy'un o acı haberi veren telefonu gelmeden önce ne yapıyordum biliyor musun Tahsin? Bilirsin, yeni yayımlanmış kitaplarımın çoğunu ilkin sana imzalardım. O günde önümde Bulgaristan'da Türkler, Türkiye'de Kürtler adlı kitabım vardı. Kitabın kapağını açmış sana adama yazısını yazmak üzereydim. Adama yazısını tasarlamıştım, şöyle yazacaktım. Tahsinciğim, bu kitabı ilk sana imzalıyorum. Hepsini okumaya zamanın olmasa da Ali'nin mektuplarını kesinlikle okumalısın. Sevgilerim ve özlemlerimle. Gerçekten özlemiştim seni. Oysa daha bir hafta önce birlikteydik. Ve her zamanki gibi senin evinde kalmıştım birkaç gün. İşte bunu yazacaktım ki telefon çaldı. Tahsinciğim, senden dili geçmişle, mişli geçmişle söz etmek olacak şey değil. Bizim dünyamız sensiz çok eksik bir dünyadır. Tahsinsiz bir dünyada yaşamak zor. Özledim seni, hep özleyeceğim de. Aziz. Son sözüm. Gömülüşünden sonra yapacağım konuşma çok kısa olursa ağlamadan konuşabilirim diye düşünmüştüm. Bu yüzden o son konuşmamı alabildiğine kısa yazdım. Türk halkının, Türkiye demokrasisinin, Türkiye ilericilerinin hepimizin başı sağ olsun. Ve dünyanın başı sağ olsun, Türkçenin bir dünya şairini daha yitirdik. Türk aydınının, Türk edebiyatının, Türk şiirinin baba yiğidiydi. Bir demokrasi savaşçısıydı. Demokrasi savaşımındaki bütün eylemlerde, edimlerde yerini aldı. 2. Halktan biri olarak halkı için yaşadı. 3. İnançlarından hiç ödün vermeden dost doğru yaşadı. Tahsin'i toprak ananın kucağına bırakıp döneceğiz. Nereye? Yaşama. Çünkü yaşam sürüyor. Yaşam sürüyor ve biz Tahsin'i seviyoruz. Değil mi ki yaşam sürüyor ve değil mi ki Tahsin'i seviyoruz? Öyleyse halkımız için, demokrasi için, yarın için dirençli ve hiç ödün vermeden bu yaşamı sürdüreceğiz. Dileğim şudur. Tahsin'in ailesi ve dostları onun evini el birliğiyle bir küçük müze yapalım ve evinin bulunduğu apartmanın önüne bir yazı koyalım. Sevgili Tahsin, evet yaşam sürecek, sürdüreceğiz. Ama sensiz ne zor. Otuzuncu ayrımın sonu. Sayfa 438.